İsrail ve ABD göstere göstere, duyura duyura, bunun reklamını yapa yapa aslında İran'a bir saldırı düzenledi. Başkent dahil olmak üzere birçok noktayı vurdu ve İran'ın genelkurmay başkanı dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey komutanını, geri liderini öldürdü. Bunun yanında ayrıca bazı nükleer bilim adamlarını da öldürdü. Şimdi tek taraflı bir savaş görüyoruz burada. İran'dan hiçbir karşılık gelmedi. Sadece birkaç animasyon yayınladı.
Gelmeyecekti.
Bunu bekliyorduk zaten. Herkesin beklediği bir durum. Bu saldırının arka planı biraz tartışma konusu oldu. ABD İran ile bir nükleer görüşme sürecinde şu anda. 4 kere görüştüler sanırım. 5.'si gerçekleşecek. Ertelendi. Şimdi İran Partisi Hizbullah bitmiş durumda. İsrail'e bir tehlikesi yok şu anda gördüğümüz kadarıyla Lübnan tarafında. İran devleti zaten İsrail'e herhangi bir saldırı da yapmıyor. Bir tehlike oluşturmuyor. İran devletinin İsrail'e olan bir tehlikesi yok şu anda. Görmedik. Ki İsrail saldırdığı zaman bile karşılık vermiyor. O bile tehlike değil. Bu yüzden farklı noktalarda farklı tartışma konuları oluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu saldırının arka planında nasıl bir proje yatıyor?
İran dediğimiz zaman ya da Amerika'nın bölge politikaları dediğimiz zaman tek noktadan bahsetmek çok boyutlu değerlendirmek ama biraz Amerika'nın bölge politikalarından hareketle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Amerika'nın Trump yönetimiyle beraber izlediği yeni politik bir felsefe konuldu. Şöyle bir manoldu. Denildi ki Amerika'nın küresel liderliği tehdit altında. Amerika güç kaybediyor ve burada ciddi sarsıntı yaşıyor. Bu sarsıntıyı geri tersine çevirmesi lazım. Dünya liderliğini elde etmesi lazım. Bunun başlangıcı da ekonomik olarak özellikle Çin'le mücadele ettiler. Hatta Trump bununla alakalı gümrük tarifeleri aradı. Önceki dönemde de zaten Çin'le ticaret savaşına girmişti. Çin'e odaklanmamız gerekiyor diye kanaatler. Böyle bir düşünce ortaya çıktı. Buna binaen de önceki dönemden tevarüs eden savaşların sona erdirilmesi gerektiği, bölgede bir istikrara ihtiyaç olduğu şeklinde bir politika benimsendi. Buna göre de içerisinde bulunduğu Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Yahudilerin Gazze'ye karşı yürüdüğü savaşın sona erdirilmesi, keza Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi gibi bir maddeler var. Bu çerçevede buna paralel olarak keza Suriye'de Esed rejiminin devrilmesi ve yeni bir iktidarın getirilmesi, yine Suudi Arabistan, Lübnan ve şimdiki Suriye rejiminin Yahudilerle normalleşme sürecine başlaması ve İran'la nükleer müzakerelerin başlatılması ve İran-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu, bunların hep Amerikan politikasının parçalarıydı. O müzakereler o yüzden yapılmış. Halbuki onun öncesinde geçmişe bakarsak geçmişteki politika bundan farklıydı. Obama döneminde İran'la nükleer müzakereler yapılmıştı ve İran'ın dondurulan malları serbest bırakılmıştı. Lük döneminde başa gelir gelmez hemen bu anlaşma iptal edildi. Ama şimdi bakıyoruz Trump ikinci döneminde kendisi bizzat İran'la müzakere masasına oturuyor. Şimdi böyle devam ederken, süreç böyleyken bunun önünde bir takım aksaklıklar olduğu görülüyor. Mesela Amerika istediği gibi Rusya'yı masaya oturtup Ukrayna ile barıştıramadı. Engellerden birisi bu. İkincisi Yahudi varlığını Gazze Savaşı'nın sona erdirmesini sağlayamadı. Çünkü birçok parametre devreye girdi. Örneğin Netanyahu'nun akıbetinin ne olacağı ya da işte Gazze'deki durumun ne olacağı, Hamas'ın yeniden teşkil edip edemeyeceği. Tabii buna bağlı olarak da o bahsedilen normalleşme projeleri de ele alınmış oldu. Keza işte İran'ın nükleer müzakereleri de sıkıntıya girdi. Amerika başlangıçta, daha doğrusu Trump yönetimi başlangıçta öngördüğü politikaların hızlıca hayata geçirilebileceğini, hızlıca ilerleyebileceğini, bir anda savaşları durdurabileceğini, istikrarı sağlayabileceğini ve bütün gücünü, odağını diğer rakip gördüğü güçlere verebileceğini, çünkü bölgenin tamamının kendi ajanlarından oluşan devletlerden oluştuğunu düşünüyordu. Sahaya geldiğinde, iş uygulama aşamasına geldiğinde durumun pek de öyle olmadı. Anlaşıldı. Amerika her istediğini istediği şekilde başaramadığını gördü. Bunun önünde de bir takım engeller olduğunu gördü. Şimdi o engellerden birisi bana göre, benim anladığım kadarıyla bu son savaştan anlıyoruz, İran içerisindeki bazı üst düzey yetkililerin buna, Amerika'nın izlediği bu politikaya muhalefet ettiğini anlaşılıyor. Çünkü bu politikanın içerisinde bir takım İran'ı rahatsız eden unsurlar da var. Bunlardan birincisi silahsızlanma politikası denilen politika. Mesela şu anda Türkiye'de de PKK'nın silahlanması denilen olayın her ne kadar Bahçeli ve Erdoğan tarafından, desteklendiği söylense de bunun bir Amerikan projesi olduğunu, bütün bölgeyle alakalı olduğunu biz en başından beri söylemiştik. Bunun içerisinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması, ki o çağrı cihazları olayında İran'ın parmağı vardı ve Hizbullah'ın savaşçı gücünün önemli ölçüde erimesine sebep olmuştu, ama bu hala Hizbullah'ın silahtan arındırıldığı anlamına gelmiyor. Şu anda bu olaydan hemen önceki tartışmalardan birinde Hizbullah'ın siyasi partiye dönüştürülmesi, silah bırakması konusu tartışılıyor. Bu da demek oluyor ki İran'ın Hizbullah'a verdiği desteğin kesilmesi gerekiyor demek oluyor. İran'la Hizbullah arasındaki bağların koparılması gerektiği anlamına geliyor. Keza Hizbullah'ın Hamas'ı desteklediği söyleminden hareketle Hamas'ın silahlandırma konusu da İran'la ilişkilendiriliyor. Suriye meselesi zaten Esed'in düşmesi ve ondan önceki Kasım Süleyman'ın suikastından dolayı Suriye ile bağ kesilmişti. Ama bunun haricinde bir de Yemen'deki Husilere İran'ın verdiği destek var. Keza Irak'taki Haçlı Şabi'ye İran'ın verdiği destek var. İran bu bölgelerin hepsiyle bağlantılı görünüyor. Dolayısıyla bu bağlantının koparılmasının kesilmesi lazım. Bu bağlantının kesilmesine karşı çıkan belli bir kesim olduğu anlaşılıyor. Bana sorarsanız her ne kadar bu İran'a yapılan, bu dünden bu yana süren saldırılar, her ne kadar İran'ın bazı nükleer tesislerini ve nükleer bilim adamlarını hedef almış gibi görünse de, ben bu nükleer konusunun tamam bir kılıf olduğunu, yine rejimin de muvafakatiyle, buranın altını çiziyorum, rejimin de muvafakatiyle İran'la İsrail'in düşman olduğunu düşünenlerden değil, arka planda yürütülen gizli ilişkiler olduğunu düşünüyorum. Ünlü İran uzmanı Kirli Tapparsi, kirli Amerika, İsrail, İran ittifak adamın kitabı bile var bu konuyla alakalı olarak. Bu kirli ittifaktan rahatsız olan bazı kesimler olduğu anlaşılıyor. Biz bunların isimlerini bilmiyorduk. Şimdi bu öldürülenler listesinden bunların kim olduğunu bence anlamış olduk. Önceki dönem Amerika İran'a bir rol vermişti. Bu ülkelerde el olmasını istemişti. Bu ülkelere savaşçı göndermesini, burada savaş çıkarmasını, burada insanları, Müslümanları katletmesini, Suriye'de bunun en örneği, yakın örneğimiz. Bunları da istemişti ama bu politika değişti. Yeni bir dönem başladı. Yeni bir politika izleniyor ve şu anki İran içerisindeki belli kesimler, güç odaklarının içerisinde bulunan belli kesimler anlaşılıyor ki Amerika'nın bu yeni politikasına adapte olmamış, olamamış. Buna direniş göstermiş gibi görünüyor. Yoksa yani bunlar güç odağı sonuçta. Ya kovman lazım ya öldürmen lazım. Eğer şeyse şöyle, ben şöyle düşünüyorum şahsen. Bir genelkurmay başkanı sadece bir kişi değildir. Belli bir kesimin, belli bir güç odağının dilcisidir. Onları temsilen oraya gelir. Türkiye'de de böyle. Türkiye'de bir bakan varsa, örnek veriyorum, bakan varsa arkasında mutlaka bir güç odağı vardır. Herhangi bir cemaat vardır ya da bir kesim vardır, bir grup vardır. Yani onların içerisinden seçilmiş biridir. Bütün iktidarlar böyledir.
Onlar öldürülmeden görevden alınsaydı onların arkalarındaki güçler buna itiraz edebilirdi.
Belki de. Şöyle düşünelim. Bunlar mesela Kasım Süleyman'ın öldürülmesi İran'ın Suriye'deki rolünü kökünden kesen bir olay. Ya da bu tür bölgesel operasyonlarına kesileceğinin ilk işaretiydi. Şunu demek istiyorum. Burada mesele bir kişinin ortadan kaldırması meselesi değil. Burada verilen mesaj önemli. Ve bu politikalara adapte olamamış kadroların edilmesiyle alakalı. Bir kişi görevden alınmak bunu sağlamayabilir. Ayrıca Yahudi varlığının böyle bir, Amerika buna dikkat gerekiyor. Bu saldırı sanki Yahudi varlığının tek başına yaptığı Amerika böyle açıklama yapıyor. Diyor ki biz bu saldırıların arkasında değiliz. Bu İsrail'in tek taraflı yaptığı bir saldırıdır. Biz diplomasi çözümünden yanayız gibi laflar ediyor.
Trump'a sorulunca bunu cevaplamak
istemiyorum. Evet. Yani. İran buna Amerika buna bulaşmak istemiyor. Niye? İstediği asıl politika yine müzakere politika. Bu bir devam edecek bir savaş değil. Bu bir tavsiye operasyonu bana göre. Nükleer kısmı bunun kılıfı. Öne çıkartılan yönü burası gibi görünse de Yahudi varlığının İran gibi bir devletin bu kadar üst düzey yöneticisini katletmiş olması muazzam bir şey olarak gösteriliyor. Orta Doğu'nun en büyük gücü olduğu söyleniyor. Üstelik bunu Amerika'ya rağmen yaptığı söyleniyor. Az önce Remzi abinin de ifade ettiği gibi bölge ülkelerine diyor ki bakın böyle bir İsrail var karşınızda. Yani Orta Doğu coğrafyasının en güçlü devletinin en güçlü adamlarını bir gecelik operasyonda şak şak şak şak şak indiren bir şeyden bahsediyorsun.
Hepsi tehlikede.
Hepsini felç ettik. Sizin hiçbiriniz güvende değil. Yani Amerika'ya en ufak bir yaparsanız, Amerika'ya itaatsizlik yaparsanız, Amerika'ya karşı en ufak bir ya da Yahudi varlığına karşı en ufak bir saygısızlık yaparsanız sonunuz İran gibi olur mesajını net bir şekilde verir. Yahudi varlığının halbuki Gazze'de bataklığa bak, hezimete uğradığını, bir buçuk gündür rezil olduğunu, bütün katliamlarına rağmen Yahudi varlığının o konuyu orayı da anlamak lazım. Yahudi varlığı bir başarı elde etmiş değil. Tek ya havayla, havadan bombardıman yapmak, tahribat yapıyor, yıkım yapıyor, katliam yapıyor. Şimdi bu başarı değil.
Hiçbir para gücü yok.
Bu bir başarı değil. Bu tahribat. Geçmişte tarihte Moğollar var. Moğollar bir bölgeye girdikleri zaman orayı ihlal ederlerdi, yakarlardı, yıkarlardı, darmadağın duman ederlerdi, sonra çekilip giderlerdi. Orayı ele geçirmiş, oraya kontrol altına almış, oraya hakimiyet kurmuş, orayı benim devletimin parçası deniş bir durumda değildi. Yıkıcı, tahrip edici bir yapılanmaydı. Şu anda Yahudi varlığının yaptığı da bu. Sadece tahrip ediyor. Sen Gazze'yi kontrol altına aldığını alabildin mi? Hayır. Gazze'de istediğin başarı elde edebildin mi? Hayır. Esirlerini kurtarabildin mi? Hamas yok edildin mi? Bunların hepsinde hayırsa o zaman senin başarı elde ettiğini söylenemez. Sen aslında Gazze bataklığına batmış bir devlet bile değil. Sen kafirlerden aldığın destekle ayakta durabilen bir Gazze gibi küçücük Ankara'dan bile küçük, Ankara'nın bir ilçesinden bile küçük bir bölgede böylesine bir hizmet uğramışken nasıl oluyor da birkaç saat içerisinde Orta Doğu coğrafyasının en büyük devletinin en büyük liderlerini bir anda yok ediyor? Dolayısıyla ben bundan hareketle diyorum ki bana göre burada Amerika'nın bölge politikalarına uyumsuz kadroların, fosilleşmiş kadroların, eski politikaya gazaplanıp kalmış, yeni politikaya adapte olamamış kadroların Amerika'nın talimatı, Yahudi varlığının tetikçiliği ve İran rejimde muvafakatiyle tasfiye edilmesi olayı vardır. Burada asıl İsrail değil Amerika'dır. Amerika İsrail'i kullanıyor. Böyle tetikçi gibi kullanıyor. Normalde görüntü ne? Görüntü İsrail bütün Orta Doğu'yu, Amerika'yı bile kafa tutuyor. Görüntü bu. Fakat bu değil. Yahudi var dediğim gibi sadece bir tetikçi olarak kullanıyor. Zaten İran'da böyle bir operasyonu Yahudi'den başka kimse de gerçekleştiremezdi. Ayrıca deniyor ki şimdi uçaklarla İran'a saldırı düzenledi deniyor. Mesafeye bakıyorsun 1100 kilometre Yahudi varlığından İran'a kadar mesafe. Dönüşü de var bunun. 2200 kilometre yapıyor. Bir uçağın oraya gidip gelmesi neredeyse imkansıza yakın. Dolayısıyla iki seçenek var. Ya bu uçaklar giderken bir yakıt iker bir bölgede.
Bugün bir video çıkıyor.
Yani ya Deir-Zor'da ya Katar'da ya başka bir yerde ikmal yaptılar. Ya da bazı haberlerde geçtiği gibi İran içerisinde üs kurdukları söyleniyor. Mossad'ın drone üssü kurduğu ve onlarla yaptığı saldırı düzenlediği söyleniyor. Nasıl oluyorsa İran istihbaratı artık uyuyor muydu? Uzayda mıydı? Hayal mi görüyordu? Bu kadar hareketlik olurken Yahudi vardı bu kadar İHA'lar, ajanlar doldurmuşken, suikastler doldurmuşken.
Geleceği de belliydi. Amerika bütün elçiliklerini
bozdu. Aynen. Bağıra bağıra söylüyorlar. Yani. Tabii ki İran'a saldırı olacağı günlerdir söyleniyor. Bütün bu komutanları, üst düzey bilim adamlarının hepsini evlerinde avlayabiliyorlar. Bazılarını yer altında avlayabiliyorlar. Bu ya akla mantığa uygun bir şey değil. Mal Haniye rahmetinin katlinde de demişlerdi ki halbuki bulunduğu konut devrim muhafızlarının bağlı bulunan bir yerde konutta bulunuyordu. Hamaney'in evine de birkaç kilometre mesafedeydi.
En güvenli yerlerden biri.
Aynen öyle. Dediler ki bize uzaktan füze atıldı. Sonra binanın görüntüleri çıkınca bunun böyle olmasının imkansız olduğu anlaşıldı. Çünkü nokta atışı yapılmış.
Bina yerinde duruyor.
Yani. Bina yerinde duruyor. Sadece camlarda kırılma var. Sonra dediler ki yok sınırdan atıldı. Sonra dedik ki İHA atıldı. Sonradan anlaşıldı ki içeriden yapılmış. Yani bu operasyon bana göre İran içerisinde bir organizasyonla yapılmış olabilir. Yoksa dışarıdan böyle savaş uçakları geldi oraya bir savaş uçağıyla genelkurmay başkanının suikastı mı üzerinde? Böyle bir şey var mı? Hayır. Tek kişiye de falan bir şekilde yapılır ki mahiyeti de belli değil. Üstelik bu tür olaylarda biliyorsunuz televizyonlar hemen canlı yayına geçer. Uçakların, bombalarının nasıl olduğuna dair bir görüntü verir. Bunlar hakkında hiçbir canlı yayın görüntüsü de yapılmadı. Demek istediğim nokta kısacası şu. Bu savaş özetle televizyondaki ateşler habere konuşuyor. Bu savaş ne kadar uzayacak? Bunun ne kadar tehlikeli olabilir? Ekonomik etkileri ne olacak? İşte petrol fiyatları yükseliyor, dolar yükseliyor, işte altın yükseliyor. Böyle bir canavarlaştırma olayı var. Hepsi bunu görüyor zaten. Amerikan istediği de bu. Hepinize korku salmak. Bütün devletlere, bütün liderlere, bütün genelkurmay başkanlarına, bütün ordu komutanlarına, bütün bilim adamlarına korku salıyor adam. Bu sahte gösterisiyle. Normalde içeriden organizasyonla, içeriden işbirliğiyle yapılmış tezgah var. Bu taraflar kendi aralarında anlaşmışlar. Bunu belli bir çerçeveye sokmuşlar. Birkaç saat içerisinde bitirmişler ve bunu büyük bir zafer gibi, büyük bir organizasyon gibi, büyük bir istihbarat başarısı bütün dünyaya, biz özellikle bizim coğrafyamızdaki güç sahiplerine pazarlayıp onları korkutuyorlar. O korkuya düşmemeleri için bunları izah ediyorum. Sevgili güç sahiplerimize şunu demek istiyorum. Bu savaş onların zannetmeyecek. Amerika ile İran ilişkileri iyi devam ediyor. Şu anda Trump adam yapıyor. Diyor ki soruyorlar Trump'a. Diyorlar ki bu saldırı müzakereleri etkileyebilir mi? Ne cevap veriyor Trump? Trump diyor ki şimdi daha ciddi bir şekilde müzakere edecekler. Ve daha bir başka açıklaması diyor ki sertlik yanlıları muhtemelen bunlar. Sertlik yanlıları cesurca konuştular ama başlarına gelecekleri bilmiyorlardı. İşte başlarına gelecek buydu. Yani Amerika Yahudi varlığı tetikçisi eliyle İran'da kendisi için parazit oluşturan, kendisini rahatsız eden ya da en azından eski kafalı olduğunu düşündüğü kadroları bu yolla tahsil etti diye düşünüyorum. Değinmediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Son olarak bu süreçten sonra İran'ın bölgedeki kasının daha da daralacağı. Aynen öyle. İran'ın yeni kadrolarının, yeni politikaya uyumlu kadrolarının Amerika'nın yeni politikasına daha uyumlu hale geleceği. Başta Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'de işte Şabi, Gazze'deki Hamas olmak üzere bunların silahsızlandırma sürecinin PKK ile beraber paralel bir şekilde daha da hızlanacağı. Diğer devlet başta Suudi Arabistan, Suriye rejimi, Lübnan olmak üzere Yahudi varlığı ile normalleşme sürecinin artırılacağı ve Yahudi varlığının da bu büyük tecrübeden sonra Gazze'den biraz daha rahat bir şekilde güya onurlu geri çekiliş adı altında aşağılık ve şerefsiz oldukları halde onurlu geri çekiliş adı altında daha rahat çıkabileceği. Bunun da Netanyahu'nun iç kamuoyundaki çünkü Gazze savaşının sona erdirmek ve oradan asker çekmek demek Netanyahu'nun düşmesi demek. Bunu burada çok konuştuk. Bu prestijin üzerine geri çekmek biraz daha kolay olacak. Yani Amerika süreci bir aynen öyle. Süreci de hızlandırmış olacak. Az önce Remzi abinin bahsettiği bu yürüyüş gibi protesto gibi şeylerin de önü durdurulmuş olacak. İran'ın başına gelen bizim başımıza da gelmek kolay olacak. Sakinleştirilecek, sükunete erdirilecek. Amerika istediği gibi at koşturmaya ve başımızdaki han yöneticileri ve güvenliklerini dilediği gibi kukla gibi oynatmaya. Ondan sonra da devam edecek, idrak edip fark edip buna karşı koymadıklarını söyleyeceğim.